Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programıyla huzurlarınızdayız. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Her zamanki gibi daimi konuğum Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diye.
Hoş bulduk, Allah razı olsun.
Nasılsınız hocam?
Elhamdülillah, çok şükür. Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah hocam, bizler de iyiyiz.
Allah iyilik versin.
Allah razı olsun. Her zaman olduğu gibi dinleyicilerimizden gelen soruları derledik. Sizlere soracağız inşallah. Onların cevapları dinleyicilerimize tekrardan buluşturacağız. Evlilikle alakalı sorular var. Tabii cenazeyle, namazla, ibadetle, aile hayatıyla alakalı sorular var. Müsaadenizle ilk soruma başlıyorum.
Tabii, buyur.
Dinen evliliği sona ermiş bir kadın resmen boşanmadan başka bir erkekle evlenebilir mi?
Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bazı şeylerin bir hukuki boyutu, bir de sosyal boyutu var. Yani hukuk izin veriyor diye o şey iyi olmayabilir, doğru olmayabilir. Yani mesela diyelim ki hukuk pozitiftir. Yani verilere bakar. Ama onun arka planında o uygulandığı zaman tebliğ edeceği, meydana getireceği zararlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu tür durumlarda her iki yönü de dikkate alarak bir sonuca varmak, cevap vermek uygun olur. Hı. Evet, dinimiz belirli kalıplarla erkeğin boşanmasını boşama sayıyor. Ama bir de şimdi ikilem var. Bir dini nikah var, bir de resmi nikah. Ha, şimdi dini nikah bitti. Ama resmi nikah devam ediyor. Mesela diyelim ki böyle bir kadın dini nikahla dini talakla boşadı.
Evet.
Gidip bir başkasıyla evlense resmi nikah dururken ne gibi bir ortam oluşur? Ve sonraki evliliğinde bir çocuk sahibi olsa bu kadın ve resmi nikahla nikah boşanmadan evlendiği takdirde bir çocuk dünyaya getirse bu çocuğun babası kim olacak? Hukuken önceki koca boşamayan, resmen boşanmadığı koca olacak. Onun için böyle bir şey kapı açmamak lazım. Yani tamam, evlilik sona erebilir. İnsanlar geçinemeyebilirler. Efendim, boşanmalar olabilir. Ama bir kadının bir başkasıyla evlenebilmesi için boşandıktan sonra kanunen de boşanmış olması gerekir. Zaten başka türlüsünü devlet tanımıyor. Onu da dikkate almak lazım. Ha, resmen boşandı da kocası boşamadı. Buna ne diyeceğiz? Buna bugün dinen de boşama sayılıyor. Yani resmen boşandığı zaman bu dinen de boşanmış kabul ediliyor. Yani diyeceğimiz şu ki bir kadın dinen boşanmış olsa bile resmen boşanmadıkça bir başkasıyla evlenmemeli.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Peki hocam, boşanmadan sonra çocukların bakım hakkı kime aittir diye de bir soru var.
Şimdi bakım hakkı deyince ne kastediyoruz? Yani çocuğu yanımda tutma mı, onun nafakasını temin etme mi? Çocuğun nafakasını temin etme ise bundan maksat, bu babanın görevidir. Hakkı değildir, görevidir. Çünkü baba evliyken eşinin ve çocukların nafakasını temin etmek zorunda. Evlilik sona ermiş bile olsa belli bir süre eşinin, ki o iddet diyoruz, ve yetişkin oluncaya kadar çocukların nafakasını temin etmek zorunda. Peki boşandılar, çocuklar kaldı ortada, hangisinin yanına gidecek? Tabi burada da aynı şekilde bir ikilem var. Bir fıkhın dini hükümlerin ortaya koyduğu var, hükümler var. Bir de hukuk var. Şimdi bizim bu, tabi bize bu soru hukuka göre, kanuna göre değil. Öyle olsaydı gider avukatla danışırdı insanlar. Dolayısıyla bunun dini yönünü bize soruyor olurlar. Şimdi çocuklar, erkek çocuğu ve kız çocuğu olarak ikiye ayrılır. Şimdi kız çocukları ergen oluncaya kadar veya ergenlik çağı yaklaşıncaya kadar ona murahika denilir. Annelerin yanında kalırlar. Çünkü onlar kadın olacak, kadın olarak yetiştirilecek ve o çocuğun sorunlarını anneler babalarından daha iyi bilir. Ergenlik çağına geldiği zaman veya murahika dediğimiz, yani ergenlik çağına gelmiş ama fiziki olarak ergen olmamışsa, ki ona farklı tabirler kullanılır fıkıhta. Mesela müştehat denilir. Bu duruma geldikten sonra babalarının himayesine verilir. Ha, şimdi erkek çocukları kendi işlerini göremeyecek durumda iseler, yani taharetlenmesini, yemesini o durumdayken annelerin yanında kalır. Ha, ama bu duruma geldikten sonra artık babalarının yanında kalırlar. Yani. Yalnız burada bir şey koyalım, rezerv diyorlar ya.
Evet.
Koyalım. Şimdi anne boşandıktan sonra yabancı birisiyle evlenirse, yani yabancıdan maksadımız şu, çocuğunun mahremi olmayan birisiyle evlenirse, o takdirde kızının mahremi olmayan birisiyle evlenirse, o zaman çocuk ondan alınır. Peki mesela ama ne olmuş? Boşanmışlar, kadın boşayan erkeğin küçük kardeşiyle veya büyük kardeşiyle evlenmiş. Olabiliyor bu. Böyle bir durumda ne oldu o bey baba? O çocuğun amcası oldu. Yani mahremi oldu. Ha, bunda sakınca yok. Ama yabancı biriyle oturursa o zaman anneden alınır. Çocuk. Yani çocuğun ona biz hidane veya hadane tabir edilir.
Evet.
Yanında tutmak hakkı küçükler için öncelikle annedir.
Annedir.
Ve anne tarafından olan kalın akrabalardır sırayla. Anne, anne yoksa anneanne. Veya işte anneanne yoksa diyelim ki abla. Abla yoksa teyze. Niye? Çünkü kadınlar çocuklara daha şey merhametli davranır.
Daha şefkatli davrandıkları için evet. Hocam mehirle alakalı soru var. Şimdi kadın mehir olarak mal olmayan bir şeyi isteyebilir mi?
Şimdi mehir olarak ekonomik değeri olan her şey mehir olarak takdir edilebilir. Ekonomik değeri olan. Ki bu ekonomik değer deyince aynı mallar olabilir. Yani bir diyelim ki otomobil, bir daire, efendim bir arsa.
Taşınamaz mallar ama.
Taşınır ve taşınmaz.
Ha, taşınır ve taşınmaz.
Taşınır ve taşınmaz. Veya buzdolabı diyelim.
Eyvallah.
Bunlar mehir olabilir bir. İki, para cinsinden olanlar, altın, gümüş, nakit para. Bunlar mehir olabilir. Bir de ekonomik değeri olan malların menfaatleri. Mesela bu evi de şu kadar kirasını almak üzere.
Bir yıllık kirasını karşılayacak.
Ha, mesela. Ha. Burada ne oldu şimdi? Mehir olarak takdir edilen şey menfaat oldu.
Evet.
Nedir o? Orada oturmanın karşılığı. Ama öyle değil de başka bir menfaat. Yani benimle bir başkasıyla evlenmemen şart. Mehir olarak benim üzerime kuma almaman şartıyla gibi bir menfaat sabu. O takdirde bu mehir sayılmaz.
Yani şey diyenler gördüm hocam ben. Namaz kılsın mehir olarak.
İşte onlar mehir olmaz.
İbadet. Onlar şey
Kur'an'ı, mesela şu örnek verilir. Kur'an-ı Kerim öğretme karşılığında. Hanefi mezhebine göre bu mehir sayılmıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim öğretmek karşılığında para almak caiz değildir. Ama şu ayrımı da belki yapıyorlar. Bizim klasik yani eski kaynaklarımızda Kur'an-ı Kerim öğretme, ezan okuma, namaz kıldırma, hatta dini ilimleri öğretme karşılığında para almak caiz değildir. Çünkü bunlar ibadettir. İbadete karşılık para alınmaz. Ama zamanla bu hizmetleri yapanlarda bir gevşeklik ortaya çıkınca, mesela Kur'an öğreten kimse kalmıyor neredeyse. Veya dini ilimleri öğreten kimse kalmıyor. Veya cami açıp imamlık yapacak kimse kalmıyor. Sonraki ulema müteahhirun denir ona. Bu tip, yani Kur'an okuma değil, Kur'an öğretme, imamlık yapma, müezzinlik yapma gibi hizmetler karşılığında para almayı caiz görüyorlar, gördüler. Bu neye dayandı? Zarurete, ihtiyaca dayandı. Maslahat onu gerektirdi. Dolayısıyla sonraki ulemaya göre bir kadına Kur'an-ı Kerim öğretme karşılığı mehir olarak takdir edilebilir diyenler var.
Diyenler de
var. Ama klasik yani eski kaynaklarımızda bu caiz görülmez. Peygamber Efendimiz'den de bir Fatiha'yı öğretme mehir karşılığı öğretmesi tavsiyesi de vardır. Diğer mezheplerde de buna cevaz var zaten.
Peki bir hocam, bir alt sınırı var mı behirin, yoksa bir şey, bir çaya falan tavlayabilir miyiz?
Şimdi efendim, Hanefiler alt sınır olarak 10 dirhem.
Yani şu an neye tekabül ediyor ki?
40 gram şey.
Altın.
Gümüş.
Ha, gümüş.
Aşağı yukarı.
Ben bir 40 gram altın nasıl işin içinden çıkacağız diye düşündüm bir an.
Yo, bir dakika, dur. 2 ondası 28-29 gram. Ama o zaman paraymış o. Ya, üst sınırı yok. Kantarlar dolusu. Verseniz bile geri almayın. Hükmü var. Üst sınırı yok. Alt sınırı bu takdir edilmiş, ama bu biraz da örfe zamana göre değişir. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Osmanlı son zamanlarında 11 reşat altını.
11 reşat altını.
Yani bunu takdir etmişler genelde, 11 reşat altını.
Maşallah.
Yani reşat altını biliyor musun?
Bilmiyorum hocam yani.
Hani şimdi bu şeyler var ya.
Pek altınla aramıyorum.
Cumhuriyet altınları var.
Evet hocam, onu biliyorum.
Onun eski hali biraz daha galiba ondan hafif de fazlalığı var. Öyle takdir etmişler. Ama tabii bu şey değil, şart değil.
Şart değil.
Şart değil. Yani bu asgariyi tespit ederken farklı kriterler uygulanmış. Yani ne oluyor? Mesela bir adam bir mal çaldı.
Evet.
Ona hırsızlık cezası verilmesi için o çaldığı malın değerinin en az 10 dirhem olması lazım. İşte bunlar ikisi beraber aynı teraziye konularak sonuca varılmış.
Eyvallah hocam.
Bir de şunu söyleyeyim.
Evet hocam, buyurun.
Bunu da çok sorarlar. Efendim, beni umreye götürmek üzere.
Ha evet.
Hacca götürmek üzere mehir olarak. Bu da soruluyor.
Evet.
Zamanımızda.
Geçer mi hocam?
Şimdi tabii umreye bir defa şu var önce. Kocanın karısına hizmet etmesi karşılığında mehir olmaz. Yani kocanın karısına hizmet etmesi mehir olarak şart koşulamaz.
Sayılmaz.
Mesela bir köle ise durum farklı oluyor koca eski şeylerde. Şimdi bugün hacca götürme deyince daha çok haç masraflarını karşılama anlaşılıyor. Veya umre masraflarını karşılama. Çünkü günümüzde bilmiyorum bu sene kaç lira alıyorlar en azından haç bedeli olarak. Belli bir epey bir şey,
evet,
o meblağ.
Evet, ben de tam bilmiyorum hocam.
Şimdi bu caiz görülüyor. Çünkü buradaki amaç kocanın karısına hizmet etmesi değil. O hacca gidip gelmek için gerekli olan masrafların koca tarafından
karşılanması.
Bu da caiz görülüyor.
Eyvallah hocam. Hocam, bir sonraki sorumuz da örfen yemin kabul edilen sözler dinen de yemin kabul edilir mi denmiş.
Şimdi aslında yeminler bir Allah'ın isimleriyle yapılır. Bir de Allah'ın sıfatlarıyla olabiliyor. Allah'ın isimleriyle olan yeminlerde niyet şart değil. Örf, adet, gelenek şart değil. Ama daha çok üç kelime kullanılır. Vallahi, billahi, tallahi. Yani daha çok kullanılan bunlar. Bunlara kasem suretiyle yapılan yeminler diyor. Ama Allah'ın başka isimleriyle de yemin yapılıyor. Ama eğer Allah'ın sıfatlarıyla eğer yemin etmek örf haline gelmişse o da yemin kabul edilir. Mesela zamanımızda şimdi yemin ederim dediği zaman bir kimse, bu yemindir. Bak, Allah'ın ismi yok. Örf bunu yemin kabul etmiş.
Örfen şeyler de var mesela hocam. Şart olsun diyor.
Şimdi şart olsun bazı bölgelerde yemin olarak kullanılıyor.
Evet, o örfen yemin olarak
kullanılıyor. Ama her tarafta değil. Yani mesela and içerim diye şey yapılıyor, söyleniyor. Bu örf haline gelmiş. Aslında şu var. Yani Allah'ın sıfatları ve isimlerin dışında yemin olması şeklinde şeyler var. Ama bazıları öyle ki yaygın bir şekilde yemin olarak kullanılıyor. Onun da yemin sayılması gerekir, ama kefaret gerekir mi gerekmez mi, o biraz düşünülebilir.
Eyvallah hocam. Hocam, küçük yaşta sünnet olmayan veya sonradan Müslüman olan yetişkin erkeklerin sünnet olması gerekir mi?
Şimdi sünnet olmak Müslümanlar için bir şiardır. İslam'ın şiarlarındandır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem bu uygulanmış o günden bugüne, hem de Peygamberimizin tavsiyesi var. Hazreti İbrahim'den gelen bir sünnet bu. 10 şey fıtrattandır diyor Peygamberimiz. Yani yaratılışın gereğidir. Bunları sayarken bunların içerisinde sünnet olmaktadır. Ha, şimdi bu bir şiardır. Yani İslam'ın şiarıdır. Ama sünnettir. Bak, bir sünnet var, bir de şiar oluşu. Şiar oluşu o sünneti kuvvetlendiriyor. Ve bunun bir takım maslahatları da var. Bir defa şiar olması açısından terk etmemek lazım. Tamam. Artı diyelim ki bu insan bir yerde öldü, yabancı bir yerde öldü. Yani Müslümanların ve gayrimüslimlerin karışık olduğu bir yerde öldü. Şimdi biz ona ne muamele yapacağız? Müslüman muamelesi mi yapacağız? Yoksa gayrimüslim muamelesi mi yapacağız? Evet. Bunu neyle bileceğiz biz?
Sünnetle mi?
Ya işte o buna şey oluyor. Evet. Yani ona İslami usulle onun cenazesini kaldırmaya bir bilgi
eyvallah
olmuş oluyor. Dolayısıyla genelde gelenek olmuş öteden beri de zaten. Çocuklar sünnet ettiriliyor. İhtida edenler de sünnet oluyorlar genelde bildiğim kadarıyla.
Olsunlar.
Olsunlar.
Olsunlar.
Olsunlar.
Eyvallah hocam. Diğer sorumuz da hocam. Bir kadının ileride çocuk sahibi olma arzusuyla yumurtalarını dondurması caiz midir denmiş.
Şimdi bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu fetva vermiş. Ama bazı kayıtlarla. Şimdi bunun bir zararlı yönü de var. Faydalı yönü de var. Bir defa önce şunu söyleyelim. Bu kadının yumurtalarının alınıp dondurulabilmesi için zaruret, sağlık açısından bir zaruret olması gerekiyor. Yani kadın normal olarak şey yapamıyor. Hamile kalamıyor veya hamile kalsa bile o orada barınamıyor. Ve bu dışarıda döllenmesi gerekiyor. Bu dışarıda döllenme de anında olabilir, daha sonra da olabilir. Bu yani bir defa bunun yapılabilmesi için tıbbi bir gerekçelik olması lazım. İkincisi kocanın yani nikahlı kocasının spermiyle o kadının o yumurta dondurulan yumurtanın birleştirilir olması lazım. Mesela diyelim ki kadının yumurtası alındı, donduruldu, sonra o koca öldü.
Evet.
Sonra yeni bir kocayla evlendi veya kocası boşadı, başka bir kocayla evlendi. Bu sefer sonraki kocanın spermiyle bu şey olmamalı.
Allah'ım.
Ha. Sonra bir de bunun sıkıntılı yönü de var. İyi muhafaza edilmeli, kayıt altına alınmalı yapılacaksa bu. Yani nesillerin karışmasına meydan vermemeli. Yani böyle tedbirlerle olabileceği yönünde kurulun bir mütalası var. Ama tartışılabilir tabii.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Hocam bir diğer soruda radyo, televizyon ve internet gibi araçlardan Kur'an-ı Kerim dinlerken secde ayeti geçerse tilavet secdesi yapmak gerekir mi diyor.
Şimdi bu soru epey bir soruluyor, sık sık
evet,
soruluyor.
Evet, sık sık sorulan sorular.
Niye arası. Bu zamanımızda bu yaşanıyor?
Yani teknolojinin gelişimiyle artık. Evet.
Ben hep bu soru sorulduğu zaman bunun biraz gerisine doğru giderek cevap veririm. Tabii bizim fıkıh kitaplarımızda yeni kitaplarımız genelde eskinin tekrarı, onu da söyleyeyim. İlmuhal kitapları, fıkıh kitapları. Bazı böyle konularda veya bazı yazarların yenilere de temas ettiği oluyor. Şimdi bizim eski kaynaklarımızda bu tilavet secdesiyle ilgili olarak yankı aksu sedadan duyan veya muallem kuşlardan, yani eğitilmiş kuşlardan, papağan gibi duyması halinde bir kimse secde ayetini, secde yapması gerekir mi, gerekmez mi? Bu söz konusu edilmiş. Hani bayağı bu aksi sada, yankı.
Evet.
Ve bu yankıdan dolayı gerekmez. Veya bu kuşun okumasından dolayı secde gerekmez demişler. Fakat tabii sonraları, mesela ben ilk bunu şeyde gördüm, başka yerde de olabilir. Ömer Nasuhi Bilmen rahmetlinin Büyük İslam'ın Muhalifi var. Harika bir kitaptır o. Onu zaman zaman Onu ben yeri geldiği zaman tavsiye ederim. Orada gramofon.
Oraya değiniyor.
Ya, gramofona değiniyor. Yani gramofon plak.
Evet, evet.
Eskiden o pick-up'lar vardı. İğneli ucu.
Evet.
Hala nostaljik olarak onu evet. kullananlar var. Evet. Ondan dinlendiği zaman mesela işte eski karilerinkini almışlar, okuyanların güzel Hafız Sami falan diye. Şimdi onlar dinlendiği zaman secde ayeti geçerse secde gerekir mi gerekmez mi? O bir hikaye kabul ediliyor. Şart değildir ama yapılsa iyi olur. Ama bir de doğrudan olursa mesela radyo yayınlarında
canlı yayın olabilir mesela yani o an geçince
öyle olursa mutlaka
ama onu karşı taraf bilmeye de bilir. O yüzden riske atmamak
şimdi söyleyeceğim şimdi. Radyoda veya televizyonda canlı yayın dediğimiz Araplar mübaşir dediği doğrudan yayınlarda duyulduğu zaman secde ayeti yapmak gerekir. Ama dediğin gibi nereden olduğunu nasıl olduğunu bilmiyor insan. Hangisi olursa olsun secde yapması zararı olmaz. Yapması uygun olur.
Eyvallah hocam. Ve bu fetvaya da o gramofon fetvasının referansıyla şu andaki İslam alimleri
ve o biraz böyle
oradan yola çıkarak bir şey veriyorlar. Rivaz veriyorlar. Eyvallah. Hocam imama iktidanın geçerli olabilmesi için imam ve cemaatin aynı mekanda olması ve cemaatin imamın intikallerini takip edebilmesi gerekli midir?
Şimdi burada aynı mekanda olması lazım ama mekan bir hakiki olabiliyor, bir de hükmen olabiliyor mekan. Birlik, mekanda birlik. Hakikaten olması bizim şu anda olduğumuz gibi. Yani aynı yerdeyiz, aynı odadayız. Hakikaten bir aradayız, aynı mekandayız. Evet. Bu da caminin içidir. Caminin içi aynı mekandır. Dolayısıyla mesela diyelim ki birisi gelmiş, safların en arkasında, yani safa girmemiş, caminin en arka tarafında durmuş ama caminin içinde. Niye böyle yapmış? Diyelim acele etmiş, bilememiş yapmış. Bu aynı mekan sayılır. Namazı olur.
Eyvallah.
Bu bir. İki, caminin bitişiğinde yerler olur. Son cemaat mahalli gibi veya şimdi zamanımızda kat kat şeyler var. Onun gibi bitişiğinde olur. O bitişiğinde olan yere ses ulaşıyorsa, imamın sesi ulaşıyorsa veya imamın hareketlerini görenlerin ulaşıyorsa bu da hükmen aynı mekan kabul edilir.
Hocam ses ulaştı, görüntü ulaşmadı.
Yine orada
sıkıntı yok.
Sıkıntı olmuyor. Şimdi zamanımızda tabii eskiden imamın sesinin ulaşması ya imamın doğrudan sesinin ulaşması veya münadi dediğimiz yani mesela diyelim ki hoparlör teşkilatı yok bayram namazlarında ne oluyor? Veya kesildi ceryan. Müezzin mahvilinden sonraki birisi veya oradaki birisi tekrarlıyor imamın. Böyle yapılabiliyor. Ama şu anda hoparlör teşkilatı var. Dolayısıyla bu ses ulaşıyor. Camiye bitişik ama camiyle arasında belli mesafenin olmaması lazım. Ki o mesafe nedir? Bir arabanın öyle tarif ediyor eski kaynaklar. Bir arabanın geçeceği kadar aralık olmayacak. Yani imamla beraber ki cemaatle sonradan gelen cemaatin arasında veya bir dere akan bir dere olmayacak. Öyle değil mesela cemaatten ayrı cami kapanmış caminin dışında avlu var.
Evet.
Avluya da cemaat duruyor. Ve hoparlör vasıtasıyla imamın sesi de duyuluyor. Bu aynı mekan sayılır hükmen. Burada uyuma caiz olur. Evet. Veya kat kat mesela Avrupa'da falan bu sıkıntılar çok oldu eskiden. Şimdi var mı bilmiyorum. Çünkü yeni zaman son zamanlarda yani epey bir süredir daha doğrusu müstakil camiler yapıldı Avrupa'da bizim vatandaşlarımız tarafından. Daha önce mesela Fransa'da falan da Kuzey Afrika'dan gelen Müslümanların yaptırdığı cami hatta oraya bizim padişahlarımızın da şeyi olmuş. Katkısı olmuş. Hangi padişah? Çok iyi hatırlamıyorum. Ama daha çok işte bizim işçilerimizin gittiği dönemlerde bir apartmanın iki katı. Alt katta imam oluyor. Üst kata hoparlörle. İhtiyaç da var bunlara. Bunlar tek mekan sayılıyor.
Eyvallah hocam. Günümüzde şey de yaşanabiliyor hocam. Şu gibi sıkıntılar. İşte hoparlörde sıkıntı olabiliyor. Ses kesiliyor falan. Bu
onlar
durumda
biraz...
imamı tekrarlayan kişi ne demiştiniz onun için?
Münadi.
Münadinin aslında devreye girmesi gerekiyor değil mi?
Uygun olur tabii.
Eyvallah. Hocam, cenaze namazında tekbirlerin fazla veya eksik alınması halinde ne yapılmalıdır?
Şimdi cenaze namazının biliyorsunuz farzları var, sünnetleri var. Bir de vacibi var. Farzları 4 tekbir. Vacibi selam. Sünnetleri de Sübhaneke okumak ve dua.
Evet.
Şimdi 4 tekbir alınmışsa namaz tamamdır. Ama 4 tekbir eksik alınmışsa veya fazla alınmışsa ne olacak? Yani eğer eksik alınmışsa namazın iade edilmesi lazım. Mesela 3 tekbir alındı, namazın iade edilmesi lazım. Bazen bu insanlar başına gelebiliyor, unutuveriyor. Utanmamalı cemaat.
Tekrarlamaması gerekiyor.
Bir sehven eksik oldu. Nasıl ki namazdaki sehiv secdesini utanmadan yapıyorsa insanlar, bunu da yapmalılar. Ha, peki fazla yaparsa imam tekbiri fazla alırsa ne olur? Cemaat almaz, imama uymaz. Yani imam 5. tekbir alıyor, cemaat 4 tekbirde kalır. Eksik olursa ama namazın iade edilmesi lazım.
Eksik olursa namazın iade edilmesi gerekiyor. Hocam, vaktimizin sonuna geliyoruz. Son sorumuz olsun bu da. Hocam, ölen kişi mallarını eşiyle beraber çalışıp kazanmışsa bu durumda hayatta kalan eşinin hakkı nedir diyor.
Tabii bizim şeyimizde, örfümüzde, geleneğimizde ailenin bir tane reis olur. Ve o ailenin kazancı da o bir tane reisin inisiyatifinde olur. Öyleydi. Hatta şu laf çok meşhurdur. Babalı oğlanın malı olmaz derlerdi.
Evet.
Babalı oğlun malı olmaz. Yani neydi o? Geniş aile vardı. Çekirdek aile değil, evet. Geniş aile vardı. Evdeki bütün oğullar, efendim gelinler, kadınlar neyse çalışırlar köylerde. Ve onlardan elde edilen ürünleri işte baba değerlendirir ve onların tamamı o babanın malı sayılırdı. Bizim geleneğimiz buydu. Hatta benim anam rahmetli anlatırdı. Onlar 3 sofra koyarlarmış. Yani bir yetişkin erkekler, yetişkin kadınlar, çocuklar.
Ayrı ayrı 3 sofra koyarlar.
Aynı çatı altında bunlar. Şeyleri aynı, gelirleri aynı, giderleri aynı ama tabii bu harcama kimin yetkisinde veya mal sahibi olma babanın. Öyleydi. Dolayısıyla da aile efradının çalışması neticesinde elde edilen karların, gelirlerin tamamı aile reisine ait, aile içerisinde. Yani ister kadınlar çalışan olsun, ister yetişkin oğullardan veya kızlardan olsun, onların gelirleri babada toplanır ve babanın malı sayılırdı hepsi.
Eyvallah.
Ama tabii günümüzde durum değişti. Kadınlar ayrı maaş alıyorlar. Ticaret yapıyorlar kadınlar. Efendim ve bunların şeyleri var. Ayrı kasaları, ayrı keseleri var. Şimdi günümüzde tabii biraz bu şartlar dikkate alınarak bu konular ele alınmalı. Kanun evlilik esnasında iktisap edilen, kazanılan malların karı koca arasında ortak olduğunu söylüyor. Kanun o şekilde ifade ediyor. Tabii bizim bu sözümüz, yani aile reisinindir bu mallar sözümüz ayete dayalı değil. O biraz peygamberimizden böyle bir ifade var mı onu da bilmiyorum ama hiç zannetmiyorum. Okuduğum yerlerde öyle bir şey yok. Uygulamalar olabilir ama bu biraz gelenek gibi. Ama şu vardır, çift başlılık olmaması lazım. Bu bir. İki, erkek kadının kendine ait mallarına kadının rızası hilafıyla müdahale etmemesi lazım. Mesela kadına babasından miras kalmış. Kadın satmak istemiyor, koca onu zorla satmamalı. Veya satmaya zorlanmamalı. Veya kadın maaşıyla çalışıyor, koca da izin vermiş buna. Ve biriktirmiş. Kadının rızası olmadan ona şey yapmamalı.
Dokunmamalı.
Peki bu elde edilen karlar, beraber elde edilen mallar kime aittir? Günümüze göre ikisine de aittir.
Eyvallah.
Ama bizim eski kaynaklarımıza göre Koca'ya.
Tek iş ya, Koca'ya aittir. Eyvallah hocam. Hocam, istifade ettiğimiz bir program oldu. Ağzınıza gönlünüze sağlık. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade edebilmişlerdir.
İnşallah.
Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla bir fıkıh saati programının daha sonuna geldik. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Efendim, görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.